Ayrım 9, Casuslar Mücadelesi, John le Carre, sayfa 86. Nihayetinde şehrin dış mahallelerine ulaşmışlardı. Sutherland, otopsi yapılması gerekiyor dedi. Burada kanunlar bunu gerektirir. Maalesef şiddet kullanarak öldürme olaylarında böyle. Leclerc buna kızacaktı. Sutherland sözlerine devam etti. Bizim için bu formaliteleri daha da karmaşık hale getiriyor tabii. Kriminal polis otopsi tamamlanana kadar naaşına el koyuyor. Onlara hızlı davranmalarını söyledim ama bu konuda ısrar edemiyorsun. Teşekkürler, ben naaşını hava yoluyla geri götürmek istiyordum. Şehir meydanına girdiklerinde Avery sanki çok da önemli değilmiş gibi, peki şahsi eşyaları nerede, onları da yanımda götürsem iyi olur değil mi diye sordu. Savcıdan emir gelmeden polisin onları size teslim edeceğini sanmam. Otopsi raporu savcıya gider, gerekli izni o verir. Kardeşiniz bir vasiyet bırakmış mıydı?
Hiçbir fikrim yok.
Vasi olup olmadığınızı bilmiyorsunuz yani.
Hayır.
Sutherland tatsız ve kuvvetli bir kahkaha attı. Biraz saf olduğunuzu düşünmeden edemiyorum. Akraba vasi ile aynı şey değildir dedi. Akrabalık size hiçbir yasal hak tanımaz. Cesedin gömülmesi sorumluluğundan başka tabii ki.
Arabayı park ederken omzunun üstünden arkaya doğru baktığı için konuşmasına ara vermişti.
Polis kardeşinizin eşyalarını bana teslim etmiş olsaydı bile Dışişleri Bakanlığından bu konuda talimat gelmeden onları size veremezdim.
Avery'nin onun sözünü keseceğini fark ettiğinden hızla konuşmasını sürdürdü.
Zaten onlar vasiyetname onaylanmadan ya da vasiyeti tenfiz belgesi yayınlanmadan bana bu talimatı vermezler. Ama sigorta şirketi istiyorsa ben size bir ölüm belgesi verebilirim diyerek onu teselli etmek istedi.
Arabanın kapısını açarak indi ve acaba Avery'ye miras filan kalmış mıdır diye merak edercesine onu süzdü.
Konsolosluk onayı için 5 şilin, onaylı her kopya için de ayrıca 5 şilin vermeniz gerekir. Ne söylemiştiniz?
Hiçbir şey. Polis karakoluna çıkan merdivenleri birlikte tırmandılar.
Biz Komiser Pearson'ı görecektik diye lafa girdi Sutherland. Çok ılımlı biridir. Bırakın onunla ben konuşayım.
Elbette.
Benim SIV problemim her zaman çok yardımı olmuştur.
Sizin neyinize?
Sorunlu İngiliz vatandaşları. SIV. Yazın her gün bir tanesiyle uğraşırız. 100 karaları. Aklıma gelmişken kardeşiniz çok içer miydi? Diyorlar da.
Mümkündür dedi Avery. Son yıllarda onunla fazla görüşemedim. Binaya girdiler. Leclerc bakanlık binasının geniş merdivenlerinden dikkatle çıktı. Bina Whitehall Gardens ile nehir arasında bir yere inşa edilmişti. Zemin katı genişti ve yeni dekore edilen bu kısım yerel makamların hayranlığını kazanan faşist tarzda heykellerle süslenmişti. Kısmen modernize edilmiş bina kırmızı kuşaklı askerlerle korunuyordu ve binada 2 asansör vardı. Aşağı inen asansör saat 5:30 olduğu için hınca hınç doluydu. Leclerc sayın müsteşar diye çekingen bir şekilde konuşmaya başladı. Bir uçuş daha yapabilmek için bakandan izin isteyecektim.
Vaktini boşa harcamış olursun dedi müsteşar, kendinden emin bir şekilde konuşmuştu. Geçen sefer bu izni verirken bile kaygılanmıştı. Tedbir almak amacıyla bir karar vermişti, başka bir uçuşa daha izin vermez.
Böyle bir hedef için bile mi?
Bilhassa böyle bir hedef için.
Bir banka müdürünün önündeki hesap özetine dokunmadan duramaması gibi müsteşarda gelen evrak tepsisinin kenarına dokunmadan duramıyordu.
Başka bir çare bulmak zorundasınız. Farklı bir yöntem. Bunu daha zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirmenin yolu yok mu?
Yok. Belki o bölgeden birilerini iltica etmesi için ikna edebiliriz. Ama bu da uzun bir zaman alır. Broşürler, propaganda yayınları, mali teşvikler vesaire.
Savaş sırasında bunlar işe yaradı. Bir sürü insanla iletişim kurmak lazım.
Bu söylediğiniz şey imkansız gibi geliyor.
Doğru, şimdi her şey daha farklı.
Peki başka ne gibi şeyler denenebilir diye ısrar etti.
Leclerc yardım etmek isteyen ama mucize de yaratamayacak birinin tavrıyla gülümsedi. Bir ajan gönderilebilir. Kısa süreli bir operasyon yani. Ajan içeriden aldığı bilgileri bize aktarır. Bir hafta içinde sonuç alınabilir.
Müsteşar iyi de böyle bir iş için kimi bulabilirsin? Hem de bugünlerde.
Gerçekten de öyle zor iş.
Müsteşarın odası geniş ama karanlıktı. Kütüphane rafları ciltli kitaplarla doluydu.
Modernizasyon faaliyeti onun özel bürosuna da girmeye çalışmış ve çağdaş bir stil kullanılmak istenmişti. Ama bu girişime belli bir noktada ara verilmişti.
Müsteşarın odasını yenilemek için onun emekli olmasını bekleyeceklerdi anlaşılan. Mermer şöminenin içinde bir gaz ocağı yanıyordu. Duvarda ise bir deniz savaşını resmeden yağlı boya tablo asılıydı.
İnsan resme bakınca sesin içinde yol alan mavnaların sesini duyar gibi oluyordu. Deniz atmosferini tuhaf bir şekilde yansıtan bir tabloydu bu.
Kalkstad sınıra oldukça yakın dedi Leclerc. Tarifeli bir uçuş yerine eğitim uçuşu sırasında yolunu kaybetmiş numarası yapılabilir aslında. Daha önce savaş sırasında denenmişti bu yöntem.
Öyle dedi müsteşar. Şu sizin adamınız öldü değil mi?
Taylor mı?
İsimler benim için önemli değil. Öldürüldü değil mi?
Buna dair bir kanıt yok.
Ama siz öyle olduğuna inanıyorsunuz.
Leclerc sabırlı bir şekilde gülümsedi. Sayın Müsteşar, her ikimiz de biliyoruz ki işin içine siyasi kararlar girdiği zaman böyle dobra varsayımlarda bulunmak tehlikeli olabilir. Ben hala bir üst geçiş uçuşu için izin alabileceğimi düşünüyorum.
Müsteşar öfkeden kızardı. Size bunun söz konusu olmadığını söyledim.
Hayır, yeterince açık oldu mu? Biz alternatif yöntemleri konuşuyorduk.
Tek bir alternatif var bence. O da benim teşkilatımın çalışma alanına girmez pek. Daha çok sizi ve Dışişleri Bakanlığı'nı ilgilendirir.
Neymiş o?
Londra gazetelerine durumu biraz çıtlatırsınız. Onlar da halkı tahrik ederler, fotoğrafları basarlar.
Sonra?
Sonra olacakları seyredersiniz. Doğu Alman ve Sovyet diplomasisini, onların muhaberatını takip edersiniz. Kuyuya bir taş atıp ne yapacaklarına bakarsınız.
Ne olacağını ben sana tam olarak söyleyebilirim. Bu koridorları en az 20 yıl daha çınlatacak Amerikan protestoları.
Aa tabii ben bunu unutmuşum.
Öyleyse ne mutlu sana. Ajan kullanmakla ilgili bir şeyler söylemiştin demin.
Sadece geçici olarak belirlediğimiz biri yok.
Bak dedi müsteşar son noktayı koymak isteyen birinin tavrıyla.
Bakanın buradaki pozisyonunu değerlendirmek aslında çok kolay. Siz bir rapor hazırladınız. Eğer bu rapor doğruysa tüm savunma durumu değişir. Aslına bakarsan her şey değişir. Ben sansasyonlardan nefret ederim, bakan da öyle. Gerçekleri ortaya çıkardıysan üstüne düşeni de yapacaksın.
Leclerc, diyelim ki birini buldum. Kaynak problemimiz var. Para, eğitim ve teçhizat. Belki ilave personel, ulaşım. Ama bir üst geçiş yapabilsek.
Neden bu kadar çok sorun çıkarıyorsun? Sizin gibi insanlar bu gibi görevler için varlar.
Biz bu konuda uzmanlığa sahibiz. Evet sayın müsteşar, ama her şeyde kısıntıya gitmek zorundayım. Bayağı bir kısıntı uyguladım bugüne kadar. Fonksiyonlarımızdan bazıları artık hiç kullanılmıyor. Dürüst olmam gerekirse, saati geri çevirmeye de çalışmadım. Bu görevde,
buruk bir gülümseyiş, yanlış zamana denk gelmiş bir görev.
Müsteşar gözlerini pencereden dışarı çevirerek nehrin üzerinde parlayan ışıklara baktı.
Bana bu zamana aitmiş gibi görünüyor. Roketler, onun gibi şeyler. Bakanın bunu yanlış zamana denk gelen bir şey olarak düşüneceğini zannetmem.
Ben hedefi kastetmedim. Taarruz metodundan bahsediyorum. Bu görev sınırda gerçekleştirilmesi gereken bir çarpışma şeklinde cereyan edecek. Savaştan bu yana bu tarz çarpışmalar pek olmadı. Gerçi benim personelim gizli operasyon kapsamına giren bu tarz işlerin uzmanıdır.
Ya da uzmanıydı. Aman. Ne ima ediyorsun?
Sadece yüksek sesle düşünüyorum sayın müsteşar. Acaba Circus bu işi bizden daha iyi kotarabilir mi?
Belki de kontrol ile bir görüşmelisiniz. Ben de askeri personelimle ona destek vereceğimi söylerim.
Yani bu işi yapamayacağınızı mı söylüyorsun?
Şu anda mevcut teşkilatımla hayır yapamam. Ama kontrol yapabilir. Tabii bakan başka bir bakanlığın da işin içine girmesini sorun etmezse.
İki bakanlık işin içinde olacak aslında. Halkın bilgilenmesi konusunda bu kadar endişeli olduğunuzu daha önce fark etmemiştim.
İki mi dedin?
Kontrol Dışişleri Bakanlığı'na bilgi vermek zorunda hissedecektir. Bu onun görevi. Tıpkı benim size bilgi verdiğim gibi. Ondan sonra da bu iş sadece onların başını ağrıtır.
Eğer o insanlar bunu öğrenirlerse dedi hor gören bir tavırla. Ertesi gün bütün kulüplerde konuşulur.
Bu tehlike var diye itiraf etti Leclerc. Dahası Sir kızın askeri kabiliyetleri olup olmadığından da emin değilim. Bir roket mevziği komplike bir unsurdur. Atış rampası, blast kalkanları, kablo kanalları, tüm bunlar uygun bir şekilde ele alınıp değerlendirilmelidir. Ama sanırım kontrol ve ben güçlerimizi birleştirirsek...
Bu söz konusu değil, o adamlarla anlaşamıyorsunuz. Diyelim ki işbirliğinde bulunmayı başardınız. O durumda da bir bütün halinde hareket edilmemesini öngören prensip çiğnenmiş olur.
Ah evet, haklısınız.
Bu işi sizin üstlendiğinizi farz et. İş için uygun adamı da buldun diyelim. Görev için nelere ihtiyaç duyarsın?
Ölçümler konusunda desteğe ihtiyacımız olacaktır. Kaynaklar için de aynı şey geçerli. Personel takviyesi yapılması ve bir eğitim biriminin oluşturulması da gerekli. Ayrıca bakanlığın koruması altında çalışmamız ve bazı özel hak ve yetkilere sahip olmamız lazım.
Tam bu noktada ateşi biraz harlamak gerekiyordu. Ve kontrolün de biraz yardımını alırsak uygun bir bahane bulup bunu sağlayabiliriz.
Bir sis düdüğünün nehirde yankılanan hazin sesini işittiler.
Tek çare buysa...
Konuyu bakana arz etmek istersiniz herhalde diye bir öneride bulundu Leclerc.
Sessizlik, Leclerc sözlerini sürdürdü. Uygulama açısından yaklaşık olarak 30 bin pound'a ihtiyacımız var.
Muhasebe kayıtlarında gözükecek mi?
Kısmen, detaylar konusunda sizi çok yormamam gerektiğinin farkındayım.
Hazineyi ilgilendirecek olanlar hariç sana masraflar konusunda bir rapor hazırlamanı öneririm.
Pekala, sadece ana hatları içeren bir rapor.
Yine bir sessizlik yaşandı. Müsteşar kendini avutmak istercesine,
riski göz önünde bulundurduğumuzda aslında çok da yüksek bir meblağ değil dedi.
Muhtemel riski yani. Bizim istediğimiz şey durumu açıklığa kavuşturmak. Tam anlamıyla emin değilim, bazı şüphelerim var, ciddi şüphelerim var.
Eklemeden edemedi. Circus bu paranın iki katını isterdi. Parasal konularda çok rahatlar.
O halde 30 bin pound ve güvenliğimiz diyelim mi?
Ve işi yapacak bir adam. Ama bu konuda kendi başımın çaresine bakmalıyım. Hafifçe gülümsedi.
Müsteşar birdenbire, bakanın bilmek istemeyeceği bazı hususlar olacaktır, beni anlıyorsun değil mi dedi.
Elbette, sanırım görüşmelerin çoğunu siz yapacaksınız.
Zannederim bakan yapacak, onu bir aile endişelendirmeyi başardın.
Leclerc muzipçe ama saygılı bir tavırla, patronu asla üzmememiz gerek, yani patronumuzu.
Müsteşar sanki öyle biri bulunduğunu düşünmüyormuş gibiydi, ayağa kalktılar.
Aklıma gelmişken dedi Leclerc, Mrs. Taylor'ın emeklilik maaşı konusu var. Bunun için Maliye Bakanlığı'na başvuruda bulundum. Bakanın imzalaması gerektiğini söylediler.
Tanrı aşkına niye ki?
Görev başında öldürüldüğü için.
Müsteşar buz gibi bir bakış attı.
Bu çok cüretkar bir talep. Sen bakandan Taylor'ın öldürüldüğünü onaylamasını bekliyorsun.
Leclerc, ben sadece bir dula maaş bağlanmasını istiyorum diye cesurca itiraz etti. En iyi adamlarımdan biriydi.
Elbette, hep öyledirler.
İçeri girdiklerinde bakan kafasını kaldırıp onlara bakmadı bir de.
Ama ensesi tıraş edilmiş, kısa boylu ve tıknaz polis müfettişi Avery ile konsolosu gördüğünde sandalyesinden kalktı. Üzerinde sivil kıyafet vardı. Avery onun bir dedektif olduğunu düşündü. Adam profesyonel bir matem havası içinde ellerini sıktı. Onları kolları teak ağacından yapılmış koltuklara oturttu ve bir kutu uzatarak pro ikram etti. İstemediklerinde de kendine bir pro yaktı. Bu pro konuşurken elleriyle yaptığı vurgulama hareketlerinde kısa parmaklarını daha uzun gösteriyor ve bazı objeleri tarif ederken onların şekillerini havada dumanla çizebilmesine yardımcı oluyordu. Konuşurken sık sık çenesini yakasına doğru yapıştırıyor ve eğik duran kaşlarının altından Avery'nin kederine saygı duyduğunu göstermek amacıyla acısını paylaştığını hissettiren bakışlar atıyordu. Kazanın nasıl meydana geldiğini aktardıktan sonra polisin arabanın izini bulabilmek için nasıl canla başla çalıştığını, İngiliz hayranlığı dillere destan emniyet müdürünün bu konu hakkında nasıl duyarlı davrandığını, kendisinin de suçlunun mutlaka bulunacağına inandığını ve suçlu yakalandığında Finlandiya yasalarına göre en ağır şekilde cezalandırılacağını anlattı. Kendisinin de İngilizlere hayranlık duyduğundan, kraliçeye ve Sir Winston Churchill'e karşı muhabbetinden ve Finlandiya'nın tarafsız durmasının ne kadar hoş olduğundan bahsettikten sonra konuyu naaşa getirebildi. Övünerek anlattığına göre otopsi tamamlanmıştı ve Bay Müdde-i Umumi, kendi ifadesiyle, alınan kanda hatırı sayılır miktarda alkole rastlanmış olmasına rağmen Mr. Mulherbe'nin ölümünde şüpheli herhangi bir durumun bulunmadığına kanaat getirmişti. Havaalanındaki barmen Mulherbe'nin 5 bardak Steinhager içtiğini doğrulamıştı. Müfettiş Sutherland'e döndü. Kardeşini görmek istiyor mu diye sordu. Bu soruyu üçüncü bir şahsa sormanın daha kibarca olacağını düşünmüştü herhalde. Sutherland sorudan rahatsızlık duymuştu. Bu konunun kendisini açtığını belirtir gibi bu Mr. Avery'e bağlı dedi. Her ikisi de Avery'e baktılar. Pek sanmıyorum dedi Avery. Pearson bir sorun var kimlik tespiti konusunda dedi. Kimlik tespiti mi diye tekrar etti Avery. Kardeşimin kimliği konusunda mı? Siz pasaportu daha önce görmüştünüz dedi Sutherland. Ne gibi bir sorun var? Polis kafasını salladı. Evet evet bir çekmece açarak içinden bir avuç dolusu mektup, bir cüzdan ve bazı fotoğraflar çıkardı. Adı Mulherbe'ydi dedi ağır bir Amerikan aksanıyla ki bu da bir şekilde elindeki proyla uyum sağlıyordu. Akıcı bir İngilizce konuşuyordu. Pasaporttaki adı Mulherbe iyi bir pasaport değil mi? Pearson Sunderland'e bir bakış attı. Avery bir saniye için Sunderland'in donuk yüzünde açık bir tereddüt ifadesi görür gibi oldu. Evet öyle. Pearson mektupların içinden bazılarını ayırarak önünde duran bir dosyaya koyuyor, diğerlerini çekmeceye kaldırıyordu. Önündeki mektup kümesi yükselirken ah evet veya evet evet diye mırıldanıyordu. Avery sırtından aşağı soğuk terlerin boşaldığını hissetti. Öyle ki birbirine kenetlediği elleri bile sırılsıklam olmuştu. Ve kardeşinizin adı Mulherbe öyle değil mi diye tekrar etti soruyu. Mektupları ayıklamayı bitirmişti. Avery başını salladı elbette öyle. Pearson gülümsedi. Elbette ki değil dedi prosunu parmaklarının arasında çevirerek. Sanki bir müzakere konusunu tartışıyorlar gibi arkadaşça bir tavırla başını salladı. Tüm eşyaları, giysileri, ehliyeti, hepsi Mr. Taylor diye birine ait. Taylor hakkında bir şeyler biliyor musunuz? Avery'nin beyninde korkunç bir girdap başlamıştı. Zarf, zarfı ne yapacaktı? Tuvalete gidip çok geçmeden onu imha mı etseydi? İşe yarayacağını sanmıyordu, zarf kalındı ve parlaktı. Onu yırtsa bile parçaları suyun üzerinde yüzerdi. Pearson ve Sutherland'in kendisine baktığının farkındaydı, onun konuşmasını bekliyorlardı. Ve onun tek düşünebildiği şey ise cebinde gittikçe ağırlaşan zarftı. Nihayet konuşarak, ''Hayır, ben, kardeşim ve ben...'' Anne veya babaları bir miydi yoksa üveyler miydi? Kardeşim ve ben birlikte fazla zaman geçiremedik. O benden oldukça büyüktü, yani bir arada büyümedik. Bir sürü iş değiştirdi, hiçbir işte sebat etmedi. Belki de bu Taylor onun bir arkadaşıydı. Yani... Avery cesur bir girişimle iki omzunu da yukarı kaldırarak Mulherbe'nin kendisi içinde bir muamma olduğunu belirtmeye çalıştı. ''Siz kaç yaşındasınız?'' diye sordu Pearson. Yakınını yeni kaybetmiş birine karşı duydu. Sempati azalmış gibi görünüyordu. ''32.'' Ve Mulherbe sohbet eder gibi rahatça soruyordu. ''Sizden kaç yaş büyük olduğunu söyler misiniz lütfen?'' Sutherland ve Pearson onun pasaportunu görmüşlerdi ve dolayısıyla kaç yaşında olduğunu biliyorlardı. İnsan ölen yakınının yaşını bilirdi. Sadece Avery, yani ölen adamın kardeşi, onun yaşını bilmiyordu. 12 diye kumar oynadı. Kardeşim 44 yaşındaydı. Niye bu kadar çok şey söylemişti ki? Pearson kaşlarını yukarı doğru kaldırdı. Yalnızca 44 mü? O halde pasaport da yanlış kişiye ait. Pearson Sutherland'e doğru döndü ve elindeki puroyu odanın diğer ucundaki kapıya bastırıp söndürdü. Sonra da arkadaşlar arasında hep yaşanan bir tartışmayı sona erdirmiş gibi mutlu bir şekilde ''Kimlikle ilgili bir sorun var derken ne kastettiğimi şimdi anladınız değil mi?'' diye sordu. Sutherland çok kızgın görünüyordu. ''Mr. Avery cenazeyi görse iyi olur.'' dedi Pearson. ''O zaman konuyu kesinleştiririz.'' Sutherland, müfettiş Pearson, Mr. Mulherbe'nin kimliği pasaportundan tespit edildi. Londra'daki Dışişleri Bakanlığı, Mr. Avery'nin adının Mr. Mulherbe tarafından yakını olarak yazıldığını onayladı. Ölümü hakkında herhangi bir şüpheli durumun bulunmadığını söylüyorsunuz. Şu anda izlemeniz gereken prosedür, İngiltere'deki formaliteler tamamlanana kadar şahsi eşyaları bana teslim etmenizdir. Mr. Avery kardeşinin cenazesinin sorumluluğunu üstlenebilir sanırım. Pearson düşünceli görünüyordu. Taylor'ın geri kalan belgelerini masasının çelik çekmecesinden çıkardı, önünde duran dosyaya diğerlerinin yanına ekledi. Birine telefon açtı ve fince konuştu. Birkaç dakika sonra bir görevli elinde eski bir deri bavulla geldi ve Sutherland kendisine uzatılan şahsi eşya listesini imzaladı. Tüm bu işlemler sırasında ne Avery ne de Sutherland müfettiş ile tek bir kelime konuştular. Pearson onları ön kapıya kadar geçirdi. Sutherland bavulu ve belgeleri kendisi taşımakta ısrar etti. Arabaya yürüdüler. Avery Sutherland'in konuşmasını bekliyordu ama o hiçbir şey söylemedi. Yaklaşık 10 dakika kadar arabayla yol aldılar. Şehirdeki ışıklandırma çok zayıftı. Avery iki şeritte de kimyasal olduğunu fark etti. Tümsekler ve çukur yerler karla kaplıydı. Avery hiç yapmadığı bir şeyi yapıyor, molda bisiklete biniyor gibi hissetti kendini. Sokak lambalarından gelen neon ışıklar karanlığın çökmesine az bir süre kala iyice ufalmış gibiydi. Avery ara sıra ahşap çatılara, tramvayın çıkardığı seslere veya bir polisin beyaz şapkasına odaklanıyordu. Arada sırada da çaktırmadan arka pencereye doğru bakıp çevreyi kontrol ediyordu. 9. ayrımın sonu. Sayfa 95.